Bosch Daimler.
Kupaya 17 kilometre kala ölüm. Şapı Quens. Brezilya 1. Futbol Ligi'nin en köklü takımları Santos, Palmeiras, Corinthians ve Flamengo'dur. Peki ya Chapecoense? O halde gelin biraz geriye gidelim. Chapecoense, Brezilya 1. Ligi'nde 2015-2016 sezonunu 14. sırada tamamlar. Lig statüsü gereği Güney Amerika'nın Libertadores Kupası'ndan sonra ikinci büyük organizasyonu olan Sudamericana Kupası'na katılma hakkı kazanır. İşte Chapecoense'in trajik futbol öyküsü tam da bu noktada başlar. Sudamericana Kupası'nda onlara kimse başta şans tanımaz. Ancak Chapecoense ilk turları frensiz atlatır. Ardından Arjantin futbolunun dişli ekiplerinden Independiente ve San Lorenzo'yu da saf dışı bırakarak finale kadar yükselir. Bu durum Chapecoense tarihi açısından tek kelimeyle mucizedir. Sırada finale giden uzun bir uçak yolculuğu da vardır. Ancak direkt bir uçuşa maddi koşullar izin vermemektedir. Bu yüzden aktarmalı bir yolculuk şarttır. Rota önce São Paulo, sonra Bolivya ve nihayet Kolombiya'dır. Bolivya'ya kadar her şey normal seyrinde ilerler. Yolculuğun son etabı ise bir kargo uçağında tamamlanacaktır. Chapecoense'in final yolundaki hedefi Kolombiya'nın Medellin şehridir. Fakat 28 Kasım 2016 günü bindikleri uçak inişe yalnızca 17 kilometre kala elektrik arızası nedeniyle dağın zirvesine çarpar ve paramparça olur. 81 kişilik yolcu grubundan 77'si kaza anında ölmüştür. Haber duyulduğu an futbol dünyası yastadır. Kazanın ayrıntıları ise apayrı bir felakettir. Olay sonrasında futbol dünyasının en ünlü oyuncuları ve kulüpleri Chapecoense'e yardım etmek için seferber olurlar. Brezilya'da 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilir. Kazada hayatını kaybeden sporcuların cenazeleri Arena Condá stadında yapılan törenle ebediyete uğurlanır. Yağmur altında düzenlenen cenaze töreninde mutlulukta ve zor zamanlarda hep siz kazandınız pankartı tarihteki spor facialarındaki yerini alır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizi bir kez daha. Programın hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandadaki değerli arkadaşımız, tam karşımda Özkan Pekesen ve programın prodüktörü ben Murat Ören. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Telefon hattında da şu anda Ahmet Talimciler hocamız sanıyorum hazır. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda da spor sosyoloğu Ahmet hocamız. Dolayısıyla biz bu alanlarda her zaman onun da birikiminden yararlanıyoruz. Sağ olsun, o da bizi kırmıyor. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Dilersen önce bir bu sefer İzmir'e uzanalım. Bir hocama merhaba.
Dinleyelim hocam.
Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Özkan'ın kaleminden spor dünyasındaki trajik bir hikayeyi aktararak başladık. Ben yazılanları okurken hemen biraz böyle gerilere gittim. Çok net olarak hatırladım bu trajediyi. Evet. Eminim ki sen de zaten bu dünyanın içinde olduğun için hatırlamışsındır.
Yani bu kazayı çok net hatırlıyorum ve onun üzerine de bir yazı da yazmıştım. Yani o yüzden de yani yaşananların, gelişmelerin, Şafık Yönes kulübünün işte final yolunda bu başına gelenler sonrasında rakibinin maç oynamayalım, kupayı da onlara verelim açıklamalarının ardından dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de saygı duruşunda bulunulması, yani bütün bunlar hakikaten sadece spor, futbol adına değil, insanlık adına çok güzel görüntüler olduğu için çok derin izler bıraktı.
Sarsıcıydı değil mi hocam? Sarsıcıydı.
Evet, çok çok, sarsıcı ve bir taraftan da insan olmanın o farklı durumlarını göstermesi aslında bence çok önemliydi.
Tam bu bizim programımızın adı gibi spor daima, işte spor daimanın evet. Arka planı aslında tam da böyle işlemeli değil mi değerli hocam?
Kesinlikle, çünkü yani sporu sadece yani oynanan karşılaşmalara, alınan sonuçlara indirgediğinizde aslında karşınıza teknik bir alan çıkar.
Hı hı.
Ama o teknik alanın ötesinde insanın olduğu ve insan hikayelerinin, ki bu programın asıl amacı da o hikayeler üzerinden farklı bir bakış açısını ortaya koymak. Burada işler değişmeye başlıyor ve insana bir anlamda insan üzerinden ayna tutmuş oluyorsunuz ve asıl önemli olan husus da bence burası. Evet. Yani insanın yaşadıklarının farklı şekillerde, sadece burada hep sevinçler yok. Zaman zaman üzüntüler ya da kötü haberler de var. Ama bütün bunlar da insana dair ve insan üzerinden sporla iç içe geçtiğinde çok daha anlamlı hale dönüşebiliyor.
Çok doğru. Hocam sen bir soluklan. Özkan tabii bir sayfalık metnin içine sığdırdıkları var. Bir de uzun uzun anlatmak istedikleri var. Biraz ondan detay alalım.
Tabii.
Gerek görürsen sen de dahil olursun.
Tabii.
Özkan'cığım yani yazı çok böyle kompakt, her şeyi tık tık tık anlatan bir yazı ama mutlaka arka planı var, ara notlar var. İstersen onlardan başlayalım.
Şimdi aslında yazı ve yaşanan olayın dışında çok farklı bir şey diye düşündüm bütün bunları tekrar tekrar incelerken. Yani bir kulübün taraftarı olmak ne demek? Bir kulübün taraftarı kulüple ilgili ne hisseder? Alınan sonuçlar, mağlubiyetler. Mesela kendini ne zaman çok kötü hisseder? Çok önemli bir oyuncusu mesela transfer olur. Derler ki bu kadar önemli bir oyuncumuz gitti, bir dahaki sezon ne yapacağız? Veyahut da küme düşülür. Ciddi anlamda o coğrafya, artık nerenin takımıysa ciddi bir moral çöküntüsü yaşar. Fakat burada yaşanan olay da işte o travmanın ne kadar büyük olabileceğini bize gösteriyor. Mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Mesela ben bir gün eve gittim, kapıyı çaldım. Annem açtı kapıyı. Dedi ki bana, ne yaptı ya bunlar gene dedi. Ben dedim ki ne oldu, neden bahsediyorsun? Bizimkiler dedi gene iki tane yemişler dedi, gol yemişler dedi. Şimdi kendi kendime dedim ki bu kadar uzak bir insan, yani hiçbir alakası yok sporla ama kendince, kendi dünyasında
bir aidiyet duygusu,
bir aidiyet duygusu hissediyor. Oğlum da bildiği için kapıyı çalar çalmaz bunu söylüyor. Güya bir espri yapıyor da kendi şeyini belirtiyor. Şimdi ben de diyorum ki bütün bunların dışında bütün bir takım ortadan kalkıyor. Dolayısıyla aynen. Ve işin içerisinde öyle trajik şeyler var ki. Yani mesela kupada gidemeyenler var mesela. Hı hı. Biri sakatlandığı için gidemiyor. Mesela teknik direktörün bir oğlu var. Hı hı. Bizzat takımın oyuncusu ama pasaportunu kaybediyor. Kaybediyor, bir türlü bulamıyorlar. Uğraşıyorlar bulamıyorlar.
Dolayısıyla bu trajediden sağ kurtuluyor. Sağ onun içinde değil. Hayatta da böyle çok insan hikayeleri var.
Yani toparlarsam şunu söyleyeceğim. Bir kulüp sizin için bir şey ifade eder ama başa gelebilecek en zor işlerden bir tanesi budur. Hı. Bir başka unsur da bütün dünya o dönem çok ciddi bir sahiplenme içerisine girdi. Yani mesela Juan Riquelme gibi, işte Ronaldinho gibi oyuncular şöyle cümleler söyledi. Dediler ki yani para pul istemiyoruz. Kulübün devamlılığı için gelip ücretsiz orada oynayabiliriz. Hatta Brezilya Federasyonu şöyle bir şey yaptı. Dedi ki 3 yıl küme düşmekten muaf kabul edeceğiz. Hmm. Yani o zaman ben çok ümitlenmiştim şey anlamında, yani kulüplerin, UEFA'nın ya da bütün futbol kuruluşların bütün kulüplere bu kadar sıcak yaklaşırsa çok daha farklı şeyler ortaya
daha
çıkabilir.
Daha kalıcı dönüşümler olur diye elbette, ümitlendi ama olmadı mı?
Yani evet, çok da olduğu söylenemez.
Hocam
ama
niye böyle oluyor? Yani bir saman alevi gibi güzellikler niye parlıyor ve sönüyor da daha kalıcı olmuyor genel olarak?
Orada da yine insan faktörü devreye girmeye başlıyor. Yani insan biliyorsunuz belli bir süre sonra unutma faktörü devreye girer. Hatırlama ve unutma. Bu iki kavram son derece önemlidir. Yani böylesi olaylar sonrasında Yani dünyada yaşanan bütün trajediler sonrasında insanlık bütün düşmanlıkları, her şeyi bir tarafa bırakır ve birlikte hareket eder, biliyorsunuz. Yani bu depremlerde, büyük sel felaketlerinde, ülkeler arasındaki sorunlar bir tarafa rafa kaldırılır ve birlikte hareket edildiğini görürsünüz. Bununla ilgili tarihimizde çok sayıda örnek var. Mesela yani bizden örnek vermemiz gerekirse, bizim 1999'da yaşadığımız deprem sonrasında bize ilk uzatan ülkelerden bir tanesi Yunanistan olmuş.
Sonra biliyorsun tersi oldu. Orada da çok ağır bir deprem oldu. Hemen biz devreye girdik.
Benzer şekilde biz devreye girdik. Yani bu, çünkü burada artık şey de devre dışı kalır. Yani ülkelerin birbirleriyle konjektürel anlamda yaşadıkları başka bir yere atılır. Ve orada insanlık ön plana geçer. Ama şimdi Özkan Bey'in söylediği son derece doğru. Yani ilk etapta dünyada dünya kamuoyunu bu olayla ilgili olarak gerçekten çok hassas davrandı ve çok net ifadeler kullandı. Fakat zaman içerisinde, işte zaman geçtikten sonra, eğer sistematik anlamda bir takım şeyleri kurgulamaz ve hayata geçirmezsiniz, belli bir süre sonra bu unutulur.
Hocam peki ne olabilirdi? Mesela sistematik olarak ne değişebilirdi? Özkan'a da soracağım aynı soruyu.
Şu yapılabilirdi. Mesela FIFA, yani madem futbol üzerinden konuşuyoruz. FIFA, UEFA ya da Latin Amerika'da CONMEBOL, böylesi büyük bir olay sonrasında bu başına gelen takımla ilgili olarak, yani dünya çapında belki bir şey organizasyonu yapabilirdi. Yani bir böyle bir yardım kampanyası şeklinde dünyanın önde gelen futbolcularından, eskilerden, yenilerden bir maç düzenlenebilirdi ve bununla, buradan elde edecek gelirle bu kulübe ya da buradan sonra ortaya çıkabilecek benzeri olaylarda kullanılabilecek bir fon hayata geçirilebilir.
Yani o fonu başlatıp bu Chapecoense'le başlatıp, ama o fona da sürekli havuza bir su akardı diyorsun. Olağanüstü durumlarda hemen oraya transfer.
Böylesi durumlarda sadece işte bu insanların değil. Mesela hatırlayın, belli aralıklarla. Yani bunu kişilerin ya da belli dönemlerin etkilerinden arındıracak bir anlayışı hayata sokmak. Biliyorsunuz birkaç yıl önceydi, Premier Lig'de bir futbolcu transfer oldu, uçağa düştü, ondan sonra işte onun daha gitmemişti, böyle bu tip şeyler oluyor, zaman zaman olmayan işler değil bunlar. Ve bütün bunlar kişilerin başına geldiğinde herkes çok iyi durumda da olmayabiliyor. Mesela Kobe Bryant'ın helikopteri düştüğünde bütün dünya üzüldü, ağladı, biliyorsunuz. Ama Kobe Bryant farklı bir karakter ve ekonomik anlamda da çok güçlü olan bir kişiydi sonuç itibariyle. Yani
kimse arkada kalanlara en azından maddi olarak destek verelim kaygısı gütmedi. Zaten o sorun aşılmıştı diyorsun o yaşta.
O sorun zaten öyle bir sorun yoktu ortada. Ama bu böylesi ortamlarda, yani Chapecoense gibi takımları düşündüğünüzde bu takımların varlığını sürdürebilmesi için sadece iyi niyet etmez. Aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç, manevi destek bir yere kadar önemlidir. Ama maddi destek olmazsa belli bir yerden sonra bu takımların hayatını sürdürebilmesi mümkün değil.
Ve dediğin gibi bu maddi destek de bir sefer olmamalı, akarı olmalı, bir fon olmalı ve oradan gerektiğinde sürekli bir yerlere aktarılmalı. Doğru.
Bir de şunu ekleyeyim, yani gayet iyi bildiğiniz gibi bugün dünyada futbol üzerinden konuştuğumuz zaman aslında müthiş devasa bir ekonomiden konuşuyoruz. Çok büyük bir endüstriden konuşuyoruz. Ve böylesi büyük paraların döndüğü bir endüstride özellikle, şimdi Özkan Bey çok daha iyi bilecek, futbolcu sakatlıkları. Yani biz sadece en tepedekileri görüyoruz. Ama bir de buzdağının altındakiler var. Ve orada yaşananlar çok daha trajik. Yani oradaki belli bir yaştan sonra futbol oynamamak gibi bir durumla karşı karşıya kaldığında...
Ki bu yalnızca futbol için değil, diğer spor dalları için de geçerli.
Spor dalları için geçerli. Ama futbol örneği üzerinden konuştuğumuz için mi şimdi onu söylüyorum? Ama böylesi bir yapılanma için, dediğim gibi, daha net organizasyonlarla gelir kaynakları oluşturulabilir ve bunun önü açılabilir. UEFA gibi, FIFA gibi ya da FIBA gibi ya da dünyanın önüne gelen diğer bütün branşlarında benzer şekilde amatörlerin de, altyapıdan gelenlerin de destekleneceği yapıların ortaya konması bence çok etkide bulunacaktır.
Özkan'cığım, var mı böyle güzel çalışmalar, yoksa hala ümit var olmakla mı yetiniyoruz?
Şimdi biraz aynı şekilde devam ediyor ama hocam bir yere atıfta bulundu. Çok da güzel bir cümle o. Yani bir fon oluşturulması gibi. Yani daha da basit anlatımıyla, İşte tehlike anında camı kırınız gibi bir uygulama olabilir. Mesela şöyle örnek vereyim. Bu macerada takımın direkt olarak Medellin'e, yani Kolombiya'ya gidişi etaplı olarak gerçekleştiriliyor. Evet. Bunun temel sebebi
takımın
içinde bulunduğu maddi koşullar. Ve en son binilen uçak, Bolivya'dan binilen uçak bir kargo uçağı. Şimdi içerisinde Brezilya Ligi'nin oyuncuları var. Bir de kupayı şu çok önemli hale getiriyor. Giden takım Santos değil, işte Palmeiras değil, Corinthians değil. Çok daha küçük gibi görülen ama inanılmaz işleri başararak oraya gelen bir takım.
Zirveye böyle
mesela
belli.
Hocamın önerdiği gibi bir şey olsa, bir fon olsa mesela, uçuşlara bile bir standart getirilse, anlatabiliyor muyum? Öyle bir kargo uçağıyla belki bir yolculuk yapamayacaktı. Zaten ileride program daha ilerleyen dakikalarında eğer zaman kalırsa ondan da bahsederim. Uçuşta da bir sürü bir sıkıntı var.
Mesela hemen bahsedeyim.
Hemen söyleyeyim. Mesela şey var. Uçak bir şekilde arıza yapıyor ki çarpıyor. Tam da böyle Kolombiya'yı tepeden gören 17 metre
kilometre
mesafede bir yere çarpıyor. Temeli araştırıldığı zaman ki çok büyük şey yapılmış yani incelemeler. Bir sürü bir insan hatasının yan yana geldiği görülüyor. İlk başta şeyi görüyorlar. Yani kuledeki o iletişimi sağlayan kişi o vektörleri veriyor. Uçağın gideceği şeyleri,
rotayı
belirlerken şey var, uçağın şey yakıtı bittiği için mesela bir kırmızı ışık yanıyor. Uçakta kullanan pilotların kırmızı ışığı görmesine rağmen, tamam mı, çok daha şey yani havaalanına net olarak ineceklerini düşünüyorlar.
Rahat davranıyorlar.
Neden böyle düşünüyorlar? Çünkü 2000 işte 20 bin saatten fazla uçak bir uçuş gerçekleştirmiş. Kendi tecrübelerine göre o ışık yansa bile oraya bir şekilde ulaşacaklar.
Yani bizim otomobilimizde benzin göstergesi kırmızı yandığında daha 40 kilometre gideriz deyip yarı yolda
aynısı,
kalmamız.
Aynısı bir gibi. İkincisi çok daha ağır bir itham var ki doğruluğu sonradan ispatlanmış. Mesela uçağı sürenlerden bir tanesi uçak şirketinin hissedarlarından. Hatta şeyin yakıt alınması durumunda yakıtı tam olarak yani full hale getirmediği, bir şekilde kendi tecrübelerinden kaynaklanarak oraya inebileceğini düşünüyor. Bakın işte sadece 3 tane uçak şirketinin sadece 3 uçağı var. İkisi de arızalıymış. Arızalı olmayanla gidiliyor oraya. Bakın ne çok şey yan yana geliyor. Ve ilk başta şeyi biraz sorumlu gibi görüyorlar. O kuleyle irtibatı sağlayan kişi. Ama kendi de şeyini açıklamasını, raporunu sunduğu zaman kayıtlarla, kara kutuyla vesaire her şeyi de karşılaştırdığı zaman onu doğru söylediği ortaya çıkıyor. Ve sonunda uçak kazasıyla ilgili şu söyleniyor. Birçok insanın zincirleme reaksiyon şeklinde gelişen hataları, belki de umursamaz tavrı.
Umursamazlık, ihmaller, bile bile nadesler.
Şunu da eklemek gerekir. İyice trajik hale getiriyor. Hani günümüzde küçük bir telefonla hemen birbirimizi çekiyoruz, mesajlar yolluyoruz vesaire. Tam da şey de yani oraya giderken uçakla yolculuk halinde o kadar çok o tür mesajlar alınmış verilmiş ki ve onlar bir şekilde tekrar basına sızdığı zaman yani insan hayatının nasıl bir kaygan zeminde olduğu, hiç bilinmeze doğru gittin.
Beş bir varmış bir yokmuş.
Beş dakika önce nasıl bir sevinç var. Çünkü şey var yani kulüp adına işte metinde de belirttiğim gibi çok ciddi bir mucize.
Tabii.
Bu bizim ülkemizde işte düşmeye oynayan bir takımın UEFA finaline gitmesi gibi bir şey.
Tabii.
Çünkü orada çok devasa kulüpler var işte biraz önce isimlerini saydım. Dolayısıyla zincirleme bir reaksiyon var. Hocamın söylediği o fon belki de son derece ilginç, bence değişik bir fikir, hayata geçirilebilir.
Böyle bir ümit görüyor musun Ahmet Hocam kısa vadede?
Ne yazık ki hayır.
Ya, bu da öyle.
Ne yazık ki hayır.
Şimdi hocam bir de bu buradan yola çıkıp başka bir parantez açalım. Onun cevabını alayım sonra gene bu ana başlığımıza dönelim istiyorum. Son yıllarda tüm dünyada uluslararası spor organizasyonları 20 yıl önceye göre, 10 yıl önceye göre, 30 yıl önceye göre 3 kat, 5 kat, 10 kat arttı diyebilir miyiz? Yani artık 24 saat dünyanın bir yerinde uluslararası bir ya bu bir voleybol turnuvası var ya işte bir şey var. Hani olimpiyatları, dünya kupalarını saymıyorum. Bir de böyle irili ufaklı. Bu da sürekli bir seyahat hali demek sporcular içinde. Sürekli bir seyahat hali demek kaza riskinin de daha artması demek değil mi? Burada da bir etkinlik enflasyonu var diyebilir miyiz yoksa bu olması gereken mi?
Var diyebiliriz. Ama bir taraftan da şunu da söylememiz lazım. Yani bir... Dünya nüfusu artıyor.
Hı hı.
Dünya nüfusuyla beraber bu tip takım sayısı, organizasyonlar artıyor. Hı hı. Özellikle yani baktığımızda spor dünyası içinden baktığımızda işte sadece futboldan da, voleyboldan da, basketboldan da hatta işte atletizmden pek çok branştan yeni alanların devreye girdiğini göreceksiniz. Yeni organizasyonların, yeni kupaların.
Hı hı.
Şimdi bazı ülkeler mesela İngiltere gibi geçmişinden getirdiği organizasyonları sürdürüyor. Doğru.
Hı hı.
Ama buna yenilerini de ekliyor. Hatta özellikle son yıllarda gayet iyi bildiğimiz gibi Mesela Katar'da, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da bir takım organizasyonların finalleri orada oynanıyor mesela. Hı hı. Şimdi bakın, bu da yeni bir model. Şimdi evet, böyle görüyorsunuz. İşte kupa karşılaşmaları gidip orada oynanıyor. Biz de Türkiye Süper Kupa finalini tabii Katar'da oynadık. Yani bu ve benzeri organizasyonlar giderek seyahati arttırıyor ve dünyada son 20 yıl içerisinde, sadece spor üzerinden düşünmeyelim, son 20 yıl içerisinde bir yerden bir yere gidiş ihtimali ve olasılığı giderek artmış vaziyette.
Sayısı, imkanı artmış tabii vaziyette. Ben dün gece işte Ankara'da, eşim otogara gidecek, onu karşılamaya gideyim, aracımı çıkarmayayım, Ankara'yla gideyim dedim. Kızılay'a yürüdüm, indim. Oradan Ankara'ya bindim hocam. Gece 11.20 seferiyle işte Aşti'ye gidiyorum. Ayakta insanlar Aşti'ye gittiler. Yani gece 11.20'de o kadar çok insan otobüslerle, genç çocuklar vardı bu sömestr, üniversiteler, işte liseler. Yani dedim ki ya, insanlık artık hiç mi evinde oturmuyor, hiç mi yerinde durmuyor? Yani söylediklerini birebir dün yaşadım, dün gece.
Çünkü bir de şu var sevgili hocam, yani bir taraftan da şöyle bir şey var, yani kentler giderek büyüyor, kentlerin içerisinde bir yerden bir yere ulaşımlar artıyor.
Evet.
Bu dünyanın, yani bir taraftan küresel bir dünyadan söz ediyoruz, küresel bir yapıdan söz ediyoruz ve o küresel yapının en önemli organizasyonlarının başında sportif organizasyonlar geliyor zaten.
Çok doğru.
Yani küresel dünyayı bir araya, bir ortama toplayan, ki çok fazla olmadı biliyorsun, yani 1,5 ay önce Dünya Kupası'nı konuşuyorduk.
Hı hı.
Yani 1,5 ay önce dünyanın en büyük organizasyonu Katar'da gerçekleşti ve dünyanın çok farklı yerlerinden insanlar oraya gelip takımlarını desteklediler. Hı hı. Şimdi böyle bir yapı söz konusu ve bu dünyada hakikaten dediğiniz gibi siz istediğiniz kadar önlemleri alın ama sonuç itibariyle istediğiniz kadar mükemmellikten bahsedin ama insan unsuru ve insanın işte uykusuzluk, bir takım hatalar, gözden kaçma ve benzeri olaylarla beraber, az önce Özkan Bey'in belirtmiş olduğu gibi ya da belki insanın bazen kendisine çok fazla güvenmesiyle beraber olmadık kazaları görebiliyorsunuz ve bir anda felaketle sonuçlanabiliyor bu.
Hı hı. Ve hele böyle büyük organizasyonlarda çünkü hep sen de vurguluyorsun, maddi karşılığı da çok yüksek olan isimler bir anda devre dışı kalıyorlar. Hani işin trajedisi ayrı, ekonomisi ayrı, yansımaları ayrı değil mi? Taraftar psikolojisindeki yansımaları da apayrı. Hani Özkan az önce programın başında onu da vurguladı. Biz biliyorsun geçtiğimiz yıllarda Manchester United faciasında konuştuk.
Evet.
Bizim Samsun sporumuzun başına gelen faciayı da konuştuk. 89.
Ki onun üzerinden de, yani geçtiğimiz hafta onun da yıl dönümü.
Tabii. Hani bunlar çok ciddi taraftarda, ailede, sporcularda da travmalar yaratıyor değil mi Özkan?
Ya elbette.
Sporun içinden bir fiil gelen.
Elbette, dediğim gibi cümlelere zaten o yüzden başladım. Yani taraftar bir şey hissediyor ve çok yoğun hissediyor. Yani hiç ummayacağınız şekilde böyle şiddetli hissediyor olayı. Fakat ben bir şey daha söyleyeyim. Mesela istatistiklere göre 1 milyon 200 bin uçuştan sadece bir tanesinde uçak kazası olmuş. Şimdi bu ciddi anlamda bir güven duygusu
bunu
yaratıyor.
Bunu hep söylerler. Yani hala her şeye rağmen en güvenli yolculuk hava yolu
gibi,
yolculuğu.
Fakat işte o da çok son derece riskli. Mesela Arsenal'in bir oyuncusu vardı. Çok ünlüdür. Yani Dennis Bergkamp hiçbir şekilde uçağa binmez. Yani böyle bir şeyi dikte etti kulübüne. Ben dedim bir maça giderken uçak kullanmak istemiyorum. Nokta. Bergkamp yüzünden çok şey çektiler. Hem Hollanda milli takımı hem Arsenal. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani böyle düşünen çok az insan var. Herkes çok rahat uçak yolculuğu yapıyor. Ama olası bir kaza, yani çok değişik bir şey ya da kurtulma şansınız için çok az olduğu için, mesela bu kazada sadece 6 kişi kurtuluyor. 81 kişiden 3'ü futbolcu. Diğer 3'ü gazeteci. Ölenlerin çoğu zaten gazeteci ve futbolcu. İşte karşılaşmaya gelip yorumlayacak vesaire
bir
kişiler.
Bir de öyle bir şey var değil mi?
Dolayısıyla bir sürü bir insan hayatını kaybediyor. Ama bir de organizasyonun çokluğunu ben biraz da şuna bağlıyorum. Yani hep diyoruz ya, futbol endüstrisi, yani bu diğer spor branşları içinde öyle. Mesela biz neyi biliyorduk? Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası vesaire. Ama şimdi Golden League vesaire bir sürü bir şey var. Bakın adı bile Golden League. İşin bir de şeyi var, finansal yönü var. Ve çok ciddi bir şey var, bir sirkülasyonu var. Çok ciddi, zaten hiç durmadan da bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla dünya bunu bir şekilde kullanıyor bütün ülkelerde.
Yani o zaman Ahmet Hoca'ya sorduğum soruyu sana da sorayım. Bu Eskiler biz 80'lerde üniversite talebesiyken Ahmet hocam da bilir, seyyaliyet derdik. Emeğin seyyaliyeti, akışkanlığı.
Evet.
Yani bu insanlığın bir yerden bir yere seyyaliyeti, akışkanlığından artık geri dönüşü yok herhalde.
Dönüşü yok. Giderek
Spor
de
organizasyon.
Giderek de hızlanıyor. Mesela ülkemizde mesela bundan 20-30 sene önce mesela uçak yolculuğu çok da telaffuz edilen bir şey değildi. Bugün o kadar sıradan hale geldi ki sanki yani işte biraz önce bahsettiğim bir Kızılay'dan şeye gider gibi oldu neredeyse. Kendi cümlelerimiz için uçak da girdi, havaalanı da girdi. Eski oranla çok daha fazla olarak. Ki işte bir spor kulübünün yapacağı yolculukları varın siz düşünün. Dolayısıyla yurt içinde de uçak seferleri var bu anlamda. Yurt dışı zaten giderken var.
Hocam Ferdi Tayfur o zaman ta 30 yıl önce hadi gel köyümüze geri dönelim derken geleceği görmüş demek ki.
Ya şimdi aslında müzik bu alanda ne kadar evrensel ve önemli olduğunu da bir göstergesi. Aslında o ifadeler
Değil mi?
çok önemli bir yere karşılık geliyor. Ama bugün ülkenin %94'ü kentlerde yaşıyorsa, yani oran olarak o oranı da vereyim, yani
Tabii.
bu 2013'teki yapılan düzenleme sonrasında Türkiye'de kentsel nüfusun oranı
Tabii.
%94'e çıktı.
Yani
Yani bu ne
köylerin
demek?
mahalle statüsüne
Tabii.
alınmasıyla daha da o şey
Yani
netleşti.
şimdi böyle bir oran olunca ister istemez her şey kentte gerçekleşiyor artık
Evet.
ve sportif organizasyonların büyük çoğunluğu da kentlerde. O
Tabii.
yüzden de az önce Özkan Bey'in söylediği o endüstri meselesiyle iç bağlantı kurduğumuzda ve olayın bir parçasının da ister istemez medya ayağı olduğunu düşündüğümüzde, yani ben hep derslerde o örneği veririm. Yani spor medya spor ekonomi ilişkisinden söz ettiğinizde aynı zamanda spor medya ilişkisinden söz ediyorsunuz.
Tabii.
Ve profesyonel spor medya olmadan yükselemez. Bu ifadeleri kullanıyorum öğrencilere. O yüzden de şimdi organizasyonlar olmazsa olmaz ve giderek artmasının arka planında da biraz bu var. Yani medya dolayımıyla insanlar daha fazla organizasyon görmek istiyorlar ve yeni yeni organizasyonlar ya da organizasyonların niteliği değişiyor, çeşitlendiriliyor.
Yani o
İşte takım sayısı artıyor.
iktisattaki çarpan etkisi gibi birbirlerine sürekli basamak yükseltiyorlar değil mi?
Tam
Medyaydı.
da bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela bakın, şimdi 32 takımlı Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra biz bir sonraki Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Mısır'daki Dünya Kupası'nda 48 tane takım göreceğiz.
Tabii.
Bu 48 takım demek daha fazla insanın bir yerden bir yere gitmesi demek. Yani
Tabii.
dünyadaki farklı ülkelerden taraftarların oraya gitmesi anlamına gelecek. Yani bu üç ülkeye dünyanın pek çok yerinden taraftarlar gidecek.
Tabii.
Belki biz de gideceğiz. Bizim ülkemizden de umarım katılırız. Bizi de gideriz. Ya yani o yüzden bakın böyle bir seyahat algısı oluşmaya başlıyor ve ister istemez çeşitleniyor, artıyor ve bunun yarattığı etkiler de artıyor.
Buradan geri dönüş yok gibi görünüyor, değil
Yok,
mi?
kesinlikle yok. Kesinlikle
Hocam
yok.
çok teşekkür ediyorum. Son 60 saniye artık o kapanış cümlelerini biz Özkan'la yaparız. Çok teşekkür ediyorum değerli
Rica ederim.
katkıların
Görüşmek
için.
üzere. Kendinize iyi
Haftaya
bakın.
yine bir başka başlıkla yine birlikte olmak ümidiyle. Sağ ol. Evet Özkan'cığım, sana da bakıyorum saate, son bir 90 saniye verebilirim.
Şöyle söyleyeyim, müzikle ilgili biraz önce bir şey söyledi hocam. O da çok gerçekten etkileyiciydi. Şunu demeye çalışıyorum. Tarih okumaları biraz müzik üzerinden de yapılabilir. Yani
Kesinlikle de
bir takım
yapılabilir, değil mi?
cümleleri dikkate aldığınız zaman o şarkının ne zaman ünlüyse eğer öyle de bir hayat yaşandığını net olarak
Çok
anlarsınız.
doğru.
Bu bir. İkincisi bir taraftar olmanın ne demek olduğundan uzun uzun bahsettim. Bir de en son atıfta bulunmak isterim. Normal hayat, yani yaşadığımız hayat yeterince zorlu ve spor bunu bir anlamda tolere edici bir şey. Yani bir başka şeye odaklandığınız zaman daha konsantre bir hayat.
Ki sözünü kestim. Sen devam et. Ki biz bugün işin bu iddia bahis boyutuna hiç girmedik. O da ilgiyi, organizasyonunun sayısını çarpan etkisiyle arttıran unsurlardan
Elbette o da etkenlerden biri ama mesela hakikaten böyle ilerleyen turlarda mesela büyük şeyler organizasyonlar seyircinin ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. En önemlisi benim en çok önemsediğim şey kişinin onu nasıl anlamlandırdığı. Bakın öyle taraftar grupları ya da öyle insanlara rastlayabilirsiniz ki aklınız ucundan geçmez. Yani sadece bir şöyle görmesinler insanlar. Bir futbol takımı hakikaten sadece bir futbol takımı değil. O kadar çok anlama geliyor ki.
Yine geldik o güzel kitap başlığına. Futbol yalnızca futbol
kesinlikle
değildir.
Kesinlikle öyle. Müzik de öyledir. Her şey öyledir aslında.
Aslında her şey öyledir. Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bizden bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM ortak canlı yayınından seslendik. Ama TRT Haber'in stüdyolarındayız. Bizim stüdyolarımız çok daha sesimizi net iletsin diye bakımda. Ben de programın girişinde birazcık böyle stüdyo yabancılığı çekerken Tolga Kökten'in adını söylemedim. Teknisyen arkadaşımız dedim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu yayını tüm dünyaya ve ülkemize Tolga Kökten'in de emekleriyle ilettik. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya bir başka başlıkla yine karşılığınızda olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.